Ayrım 36.
Yahya Kemal Doktor Tevfik Rüştü Aras'tan nefret etmesine rağmen Evliyazadelerin oğlu Ahmet Evliyazade ve damatları Sadullah Birsel'le dostluğunu ölene kadar sürdürdü. Her Evliyazade erkeği gibi çapkındı. Adı İspanya kraliyet ailesinin kızlarıyla aşk söylentilerine karışınca Türk dışişleri Ahmet Evliyazade'yi apar topar Meksika'ya atadı. Bir dönem Almanya'da da görev yaptıktan sonra mesleği bıraktı. İzmir'e dönüp önce kız kardeşi Bihi'nin eşi Sadullah Birsel'le tütün işine girdi. Sonra Efes Oteli karşısında bugün Kordon İşhanı'nın bulunduğu yerde benzin istasyonu işletti. Bu benzin istasyonunun müdürü ise halası Gülsüm'ün damadı Mihri Dülger'di. Sevimi kendinden yaşça çok büyük Ahmet Evliyazade ile evlenmeye Doktor Nazım'ın kızı Sevinç Hanım ikna etmişti. Sevim Ahmet Evliyazade çiftinin çocukları Ata Refik Evliyazade anlatıyor. Anneannem Nefise Hanım Doktor Nazım'ın yakın akrabasıydı. Yani Sevinç teyze ile annem Sevim akrabaydı. Ama sormayın nereden nasıl bağları vardı bilmiyorum. Ama anneannemin Doktor Nazım'dan dayım diye bahsettiğini biliyorum. Anneannemin Selanik'te Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la aynı mahalleden hatta kapı komşusu olduğunu biliyoruz. Ayrıca Süreyya İlmen de yine akrabamız oluyor. Ata Refik'in akrabamız dediği Süreyya İlmen'in annesi Uşakizadelerin kızı Adviye Hanım'dı. Babası 2. Abdülhamid'in son seri askeri Milli Savunma Bakanı Mehmet Rıza Paşa'ydı. Süreyya İlmen, Cumhuriyet'in ilk yıllarının moda merkezleri Süreyya Sineması ve Süreyya Plajları'nın sahibiydi. 1927-1930 yılları arasında CHP milletvekilliği yaptı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularındandı. İstanbul Balat'ta devlet desteği olmadan kurulan ilk mensubicat fabrikasının da sahibiydi. Süreyya İlmen'in oğlu Hayri İlmen, Uşakizadelerin kızı aynı zamanda kuzeni Vecihe ile evlendi. Vecihe, Mustafa Kemal ile evlenen Uşakizade Latife'nin kız kardeşiydi. Uzatıyorum ama akrabalık bağlarının nerelere kadar gittiğini göstermek istiyorum. Hayri İlmen, Vecihe Hanım çiftinin kızları Erdem, İsmet İnönü'nün kardeşi Rıza'nın oğlu Mutlu Temelli ile evlendi. Yani Uşakizadeler sadece Atatürk'le değil, zamanında İsmet İnönü ile de akraba olmuşlardı. Bitmedi. Erdem İlmen, Mutlu Temelli çiftinin kızları, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün eşi Emel Hanım'ın yeğeni Ömer Aral'la evlendi. Bitirelim yoksa böyle gidersek bütün cumhurbaşkanlarını akraba çıkaracağız. Ahmet Sevim Evliyazade'nin tek çocukları Ata Refik ilk evliliğini Leyla Hanım'la yaptı. Kerem adlı çocukları oldu. Ata Bey ikinci evliliğini İzmir'in tanınmış ailelerinden fetvacıların kızı Esin'le yaptı. Esin Hanım'ın dedesi Hacı Muhittin Çarıklı, 1.-8. dönemler arasında CHP milletvekili olarak TBMM'de bulundu. Tamam, konuyu kapatıyorum ama sanıyorum derdimi anlatabildim. Hepsi akraba. Torunu Sevin'in dünyaya geldiği o günlerde Dışişleri Bakanı Doktor Aras'ı sevindirecek bir başka müjdeli haber İzmir'den geldi. Cumhuriyet Halk Fırkası Antalya milletvekili Cemal Tunca ile evli olan kız kardeşi Fahriye, oğlu Faruk Tunca'yı evlendirmişti. Faruk Tunca, Kapanizade Tahir Bey'in kızı Sevim Kapani ile evlenmişti. Dipnot, Sevim Kapani'nin iki ağabeyi de Türkiye'nin tanıdığı iki ünlü isimdi. Profesör Münci Kapani ve DP'nin devlet bakanı Osman Kapani. Atatürk'ün eski eşi Latife Hanım'ın erkek kardeşi Uşakizade Ömer de Kapanizade Tahir Bey'in diğer kızıyla evliydi. Sevinç, Sevin ve Sevim'den sonra aileye bir Sevim daha katılmıştı. Daha önce de yazdığımız gibi Kapaniler yani Kapancılar Sabetay Sevi'ye bağlı 3 gruptan biriydi. Dipnot, soyadı kanunu çıkınca Kapancılar Kapani, Kapancıoğlu, Kapancı soyadlarını aldılar. Refik Evliyazade'nin eşi Hacer Hanım da Kapancı ailesine mensuptu. Evliyazadeler, Uşakizadeler ve Kapaniler akrabaydı. Çocukları birbirlerine şer kuzin derlerdi. 5 Temmuz 1937'de Evliyazadelere yeni bir üye daha katıldı. Berrin Adnan Menderes yeni doğan çocuklarına Mutlu adını verdiler. Menderesler çocuklarına Mutlu adını neden vermişlerdi? Sevin'le aynı adını mı taşıdığı için mi? Naciye Hanım torunu Mutlu'nun dünyaya gelmesine çok sevindi. Mutlu ikinci torunuydu. İlk göz ağrısı yükseldi. Berrin Menderes annesini hep mutlu etmişti ama diğer çocukları Güzin ve Samim torun konusunda Naciye Hanım'ı üzüyorlardı. Güz'in eşi Hamdi Dülger'le anlaşmış, çocuk istemiyordu. 35 yaşına gelen Samim'in ise evlenmeye hiç niyeti yoktu. Samim'in geleceğinde iki eniştesinin büyük rolü olmuştu. Doktor Nazım Marif Nazırlığı döneminde ziraat eğitimi alması için Samim'i Macaristan'a göndermişti. Paris Sorbonne siyasal bilimler mezunu Samim'i, diğer eniştesi Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras ise Dışişleri Bakanlığı'na idare memuru olarak almıştı. Diplomat Samim annesinin ısrarlarına rağmen evlenmek istemiyordu. Bunun nedeni olarak Samim'in Macaristan'da bir sevgilisi olması ve onu unutamaması gösteriliyordu. Samim sevgilisi Oleik'in adı yazılı künyeyi uzun yıllar bileğinden çıkarmayacaktı. Samim'in bir diğer özelliği ise çok iyi bridge oynamasıydı. Bridge evliyazadenin tutkusuydu. İçlerinde en iyisi Doktor Nazım'ın kızı Sevinç'ti. Usta bridge oyuncuları arasında Doktor Tevfik Rüştü Aras'ı da saymak gerekiyor. Sadece oyun masasında değil, yukarıda yazdığım gibi diplomasi masasından da çoğu kez başarıyla kalkan Doktor Aras'ın diplomasadaki başarıları bazı politikacıları kıskandırmıyor da değildi. Montre konferansından memleketime döndüğüm gün Florya Köşkü'nde ziyaretine koştuğum Atatürk beni öğle yemeğine alıkoymuş ve yemek sırasında iltifatlı sözlerini şu cümleyle bitirmişti. Doktor Tevfik Rüştü, yeni yeni muvaffakiyetler için acele etme. Kıskançlıktan kafanı koparacaklar ama ben hayatta oldukça hiçbir şeyden endişe etme. Doktor Tevfik Rüştü Aras, Görüşlerim, 1968 sayfa 1. Atatürk'ün Ankara'da en sık misafirliğe gittiği yerlerin başında Doktor Aras'ın evi geliyordu. Ve evde her şeye karışıyordu. Örneğin Sevin Zorlu'nun saçı mı uzatılmış hemen müdahale ediyordu. Kısa, kâküllü kesilecek. Atatürk uzun saçı hiç sevmiyordu. Doktor Aras İsmet Paşa kavgası. Türkiye'nin ekonomik ve siyasal bağımsızlığından ödün verilmeyen yıllarda o dönem. Dünün en büyük iki düşmanı Yunanistan ve Rusya, SSCB, Türkiye'nin en büyük dostuydu. Türkiye Milletler yani Birleşmiş Milletler Cemiyeti'ne girmeye çok istekliydi. Ama başvurarak değil davetle katılmayı uygun buluyordu. Nitekim öyle de oldu. Ancak yine de şart koymuştu. Dostumuz Sovyetler Birliği'ne karşı haklı görmeyeceğimiz herhangi bir tedbire katılmak zorunda değiliz. Ve çok geçmeden Türkiye Sovyetler Birliği'nin Milletler Cemiyeti'ne katılmasına başrolü oynadı. Türkiye saygı duyulan bir ülke olma yolunda hızla ilerliyordu. 1937 Mart'ında Mısır'ın Milletler Cemiyeti'ne kabulü için toplanan olağanüstü oturuma Dışişleri Bakanı Doktor Aras başkanlık yaptı. Uluslararası siyasette giderek önemli görevler üstlenen Türkiye hep barışçıl politikaları savunuyordu. Örneğin Balkanlarda hiçbir devletle düşmanlığı yoktu. Oysa diğer ülkelerin aralarında sayısız anlaşmazlık vardı. Buna rağmen Türkiye öncülüğünde Balkan Paktı kuruldu. Balkan Paktı kuruldu diye sadece bir cümleyle yazıp geçiyoruz. Halbuki özellikle son yarım asırdır birbirlerinin boğazına sarılmış ülkeleri bir pakta buluşturmak hiç de kolay olmamıştı. Zorluğu anlatmak için bir örnek vereyim. Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras bu birliği sağlayabilmek için Atina'da o kadar çok bulunuyordu ki eşi Makbule Hanım da Atina'ya taşınmak zorunda kalmıştı. Araslar Atina'da bir yıl kaldı. Dipnot: Balkan Paktı'nın mimarı Doktor Tevfik Rüştü Aras, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin temeli sayılan İttihad-ı Osmani'yi kuran dört isimden biri olan ve daha sonraki yıllarda memleketi Romanya'ya dönen Doktor İbrahim Temo'nun heykelinin Bükreş Tıp Fakültesi'nin holüne dikilmesini sağladı. Heykel daha sonra sosyalist rejim tarafından kaldırıldı. Balkan Paktı'nın ardından benzer çalışmalar Orta Doğu içinde yapıldı. Sadapat Paktı kuruldu ve geliştirildi. Atatürk'ün Türkiye'si 3. Dünya ülkelerine örnek oluyordu. Irak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni örnek alan Bağdatlı aydınlar halk grubunu kurdular. Köklü reformları savundular. İktidara geldiler. Başbakan olan kişi Türkiye'ye yabancı değildi. Mithat Paşa'nın Bağdat'ta himayesini aldığı, Hareket Ordusu Komutanı ve 1913'te uğradığı suikast sonucu ölen Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın kardeşi Hikmet Süleyman'dı. Atatürk devrimlerini ülkesinde gerçekleştirmeye çalışan Başbakan Hikmet Süleyman kısa bir zaman sonra İngilizlerin organize ettiği bir askeri darbeyle yıkıldı. 1935'te Almanya'nın Versay Anlaşması'nı yırtması ve Ren bölgesine girmesi, ardından İtalya'nın Habeşistan'a saldırması ufukta büyük bir savaşın başlayacağının deliliğiydi. Türkiye iki düşman kutbun İngiltere, Fransa ile Sovyetler Birliği'nin yakınlaşmasında da etkin rol oynuyordu. Keza Montreux Sözleşmesi bu politikaların sonucunda başarıyla noktalanmıştı. Bütün bu açık, dürüst, tarafsız ve barışçıl dış politikanın mimarı Mustafa Kemal, icracısı Doktor Tevfik Rüştü Aras'tı. Ancak Doktor Aras'ın yıldızının parlaması Türkiye'nin yakın geleceğinde bir fırtınanın kopacağının da işaretiydi. 10 Eylül 1937'de İsviçre'nin Lyon kentinde yapılan toplantı Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile Başbakan İsmet İnönü'nün yollarını ayırdı. Olay aslında son derece basitti. 1937'de dünyanın gündeminde korsan denizaltılar olayı vardı. Kimliği saptanamayan denizaltılar ticaret gemilerini vurup kaçıyordu. Saldırılar Türkiye karasularında da olmaya başladı. Sovyetler Birliği'nden malzeme yüklenen iki İspanyol gemisi Çanakkale Boğazı önünde batırıldı. Marmara Denizi'nde yabancı bir denizaltının bulunduğu iddiası Avrupa gazetelerinde manşetlere taşındı. Korsan denizaltılar olayı Sovyetler Birliği ile İtalya'yı karşı karşıya getirdi, sert notalar verildi. Bu tartışmalar üzerine Akdeniz Konferansı düzenlenmesi fikri ortaya atıldı. Almanya ve İtalya konferansa katılmayı reddetti. Buna rağmen Türkiye, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa, Mısır ve Balkan ülkeleri katılma kararı aldı. Konferansta alınan işbirliği kararı Dışişleri Bakanı Dr. Aras ile Başbakan İsmet İnönü'nün arasını açtı. Başbakan İnönü, İngiltere ve Fransa'nın Türkiye'nin başını belaya sokmak için korsan denizaltılar sorununu abarttığını düşünüyor ve işbirliğinin sadece Türk karasuları içinde yapılmasını ileri sürüyordu. Doktor Aras ve dolayısıyla Atatürk açık denizlerde de sınırlı bir işbirliğinden yanaydı. Görüldüğü gibi mesele o kadar da önemli değildi. Lyon konferansı aslında son dönemde Çankaya Köşkü ile hükümet arasındaki görüş farklılığının somut olarak ortaya çıkmasına neden oldu. Hatay sorununun çözümü konusunda da Atatürk ile İnönü arasında önemli yaklaşım farklılıkları vardı. Atatürk askeri müdahaleyi de dışlamayan şahin bir diplomasiden yanayken İnönü Türkiye'yi Fransa ile karşı karşıya getirmeyecek daha ılımlı bir siyaset izlenmesinden yanaydı. Sadece diplomaside değil, uygulanan ekonomik politikalarda da Mustafa Kemal ile İsmet İnönü arasında görüş farklılığı vardı. Örneğin Mustafa Kemal, Başbakan İnönü'nün ekonomiye devlet müdahalesini genişletme eğilimini dengelemek için özel sektöre yakınlığıyla bilinen Celal Bayar'ı İktisat Bakanı yapmıştı. Fakat Başbakan İnönü Celal Bayar'ın elini kolunu bağlıyordu. Uzatmayayım, sonuçta Lyon Konferansı bardağı taşırdı. Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü'nün istifasını istedi. Başbakan İnönü 20 Eylül 1937'de hastalığı nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Gariptir, İsmet İnönü bundan önceki başbakanlıktan ayrılmalarında da hep hastalığını mazeret göstermişti. Ama gerçek bir hasta vardı ki onun ömrü çok azalmıştı. Ve onun ölümü Evliyazade ailesini derinden etkileyecekti. 18. Bölüm 11 Kasım 1938 Ankara. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden bir gün geçmişti. Türkiye matemdeydi. Türkiye ağlıyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'da ölmüştü. Ankara'da siyasi hareketlilik yaşanıyordu. Olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle İsmet İnönü'yü Cumhurbaşkanı seçti. İsmet Paşa meclis kürsüsüne çıktığında göğsündeki İstiklal Madalyası ve Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma nişanı hayli dikkat çekiciydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın göğsünde neden Osmanlı Madalyası taşıdığı merak konusu oldu. Ama bunun nedenini kimse soramadı. Meclisten kendi evi Pembe Köşk'e dönen Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, annesi Cevriye Temelli'nin odasına girip elini öptü. Başbakan Celal Bayar o gün istifasını Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye sundu. İsmet Paşa hükümeti kurma görevini yine Celal Bayar'a verdi. Ama özel bir isteği vardı. Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras ile İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı yeni kabinede istemiyordu. Neden? Döneme ait tüm anı kitaplarının İsmet İnönü hakkında ortak bir görüşü vardı. İsmet Paşa kincidir. İsmet Paşa'nın Doktor Aras ve Şükrü Kaya'yı kabinede görmek istememesinin haklı bir nedeni var mıydı? Bu soruyu yanıtlayabilmek için birkaç ay öncesine gitmekte yarar var. Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya başta olmak üzere Atatürk'ün yakın çevresi onun vefatıyla boşalacak Cumhurbaşkanlığı makamı için kulis faaliyetlerine girdiler. Biliyorlardı ki sık sık komaya giren Atatürk'ün kurtulma umudu çok azdı. Atatürk'ün yakın çevresinin Çankaya Köşkü için üzerinde uzlaştıkları isim TBMM Başkanı Abdülhalik Renda'ydı. Yanya doğumlu Meclis Başkanı Abdülhalik Renda ile Şükrü Kaya Malta sürgününde birlikteydiler, dosttular. Abdülhalik Renda'yı İstanbul'a çağırdılar. Renda'yı Haydarpaşa Garı'nda karşılamaya gelenler sadece özel isimlerdi. Birlikte Pera Palas'a gittiler. Doktor Aras ve Şükrü Kaya burada tekliflerini yaptılar. Bu özel görüşmede olduğunu söyleyen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yapılan teklifi ve Abdülhalik Renda'nın bunu duyar duymaz reddettiğini, yıllar sonra İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'e anlattı. Diyelim ki Yakup Kadri Karaosmanoğlu doğru söylüyor. Meclis Başkanı Renda Çankaya Köşkü'ne çıkmayı reddetti. Peki niye? Dünürü Orgeneral İzzettin Çalışlar kulağına bazı bilgiler fısıldamış olabilir mi? Dipnot: Abdülhalik Renda'nın torunu Bedriye Renda, ünlü reklamcı Cefi Medina ile evlidir. Medina ailesi İstanbul'un köklü Yahudi ailelerindendir. Bir kolları ise Paris'tedir. Teklif Atatürk ölmeden hemen önce yapılmıştı. O günlerde İsmet İnönü'nün adı telaffuz bile edilmiyordu. Üstelik teklifi kabinenin iki önemli bakanı getirmişti. TBMM Başkanı Renda teklifi neden reddetmişti bilinmiyor. Devam edelim, belki yanıtı bulabiliriz. Yazılanlara bakılırsa Doktor Aras ve Şükrü Kaya'nın başını çektiği grup Celal Bayar'a, Ali Fethi Okyar'a da teklif götürdü. Onlar da hemen reddetti. Bırakın bu yazılanların doğru ya da yanlış olduğu polemiğini, o günlerde Celal Bayır'ı Doktor Aras ve Şükrü Kaya'dan ayrı tutmak sadece saflık olur. Keza yine yazılanlara göre bu grup Mareşal Çakmak'a da teklif götürmek istiyor, ancak Mareşal Çakmak hayır hayır, Çankaya Köşkü için en iyi aday İsmet İnönü'dür diyor. Bunların hepsi kötü senaryolardır. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği, Harbiye Nazırlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı yapmış Fevzi Çakmak'ın Çankaya Köşkü'nü istemediğine dair hiçbir belge ve bilgi yoktur. Cumhurbaşkanlığını istemiyor, onun yerine eski müsteşarı Heybeliada'da emekliğin tadını çıkaran İsmet Paşa'nın emrine girmeye razı oluyor. Teklif götürülse kabul eder miydi bilinmez ama götürülmediği açıktır. Zaten götürülemezdi. Atatürk'ün yakın çevresiyle Mareşal Fevzi Çakmak'ın arasının gergin olduğuna ileride değineceğiz. Devletin tepesinde ideolojik bir çatışmanın olduğunu söyleyebilir miyiz? Doktor Aras'ın siyasi çizgisini biliyoruz. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya için sadece tek bir olgu yeterli olacaktır. Charles Rist ile Charles Guy'ın günümüze kadar iktisadi mezhepler tarihi gibi bazı Marksist klasikleri Türkçe'ye çevirmişti. Dipnot: İsmet Bozdağ, Bitmeyen Kavga adlı kitabında Şükrü Kaya'nın yazmış olduğu 3 ciltlik anılarının onun ölümünden sonra kaybolduğunu, bunun da sorumlusunun İsmet İnönü olduğunu yazar. Doğan Hızlan ise Şükrü Kaya'nın özel koleksiyonunun tasnif edilmeden Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde olduğunu belirtmektedir. Hürriyet, 27 Kasım 2000. Atatürk'ten sonra Çankaya Köşkü'ne çıkan İsmet İnönü'nün nasıl cumhurbaşkanı olduğu konusunda ne yazık ki hiçbir çalışma yoktur. Bol bol hamaset edebiyatı vardır. Bir yıl önce 1 Kasım 1937'de Atatürk tarafından başbakanlıktan uzaklaştırılan İsmet İnönü, bir yıl sonra kuyudan nasıl çıkarılmıştır? Bu konuda yapılan tek yorum, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun başındaki Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü'nün cumhurbaşkanı olmasını istedi şeklindedir. Buna eklenen cümle ise başka adam yoktu değerlendirmesidir. Bu size inandırıcı geliyor mu? Eğer bunu doğru kabul ederseniz başka yorumlara neden olursunuz. Soruyorum. Atatürk'ün başbakanlıkta istemediği birini ordu nasıl cumhurbaşkanlığı köşküne oturtmuştur? Üstelik Atatürk'ün yakın çevresine rağmen. Biliniyor ki bu çevre İsmet İnönü'yü hiç sevmiyordu. Ama siz Atatürk'ün çevresinin ve bakanlarının hiçbir siyasal ağırlığı ve gücü yoktu derseniz bu da bir başka tartışmaya neden olur. Çünkü bu sözler o dönemde Atatürk kültü yoktu sonucunu doğurur. Neyse, meseleyi çözmek için biz yine bir yıl öncesine gidelim. Atatürk'ün ağır hasta olduğu biliniyor ve Çankaya Köşkü'ne kimin geleceği hesapları gizli kapılar ardından utangaç da olsa yapılıyordu. Atatürk sonrasına ilişkin hesap yapan iki grup vardı ve bunlar birbirlerine hayli mesafeliydi. İsmet İnönü ile Fevzi Çakmak'ın başını çektiği bir grup, Şükrü Kaya ile Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın bulunduğu diğer grup. Bu durumu kabaca İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki asker-sivil gruplaşmasına benzetebiliriz. İsmet Paşa karşı grubun sol eğilimlilerle ittifak içinde olduğunu biliyor ve etkisizleştirme istiyordu. Kurt politikacı İsmet Paşa, Şükrü Kaya ve Doktor Tevfik Rüştü Aras'ı komünistlerle işbirliği içinde göstererek özellikle asker çevrelerin onlara karşı tavır almalarına neden olacak bir hesap içindeydi. Bu ucuz oyunu Şükrü Kaya ve Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın bilmemesine olanak yok. Bu nedenle İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile Nazım Hikmet arasında sol çevrelerin bir türlü anlamlandıramadığı ve yanlış değerlendirmelere yol açan bir görüşme yapıldı. Şükrü Kaya Nazım Hikmet'e uyarıda bulundu. Türkiye büyük bir hızla Mareşal Fevzi Çakmak inisiyatifiyle faşizme doğru kaymaktadır. Ben bütün gücümle bunu önlemeye çalışıyorum fakat buna gücüm yetmiyor. Beni devirdikleri anda Türkiye faşizmin kucağına düşecektir. Faşizm geldiği an benden evvel siz tasfiyeye uğrarsınız. Bu itibarla sosyalistlik, komünistlik propagandasını bırakın. Faşizme karşı mücadelede bana yardımcı olun. Abidin Nesimi, Yılların İçinden 1977, sayfa 146. Sonra ne oldu? İsmet İnönü Fevzi Çakmak İttifakı Türkiye'nin tanık olacağı en büyük senaryolarından birini hayata geçirdi. Bir komünist isyan nasıl önlenir oyunu sahneye kondu. Nazım Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı, Kemal Tahir, Kerim Korcan, A. Kadir, Abdülkadir Meriç Boyu ve arkadaşları orduyu ve donanmayı isyana teşvik suçuyla 29 Ağustos 1938'de hapse atıldılar. Tarihe dikkatinizi çekerim. Olayı o kadar büyüttüler ki komünistler her an darbe yapabilir diye duruşmaları Erkin gemisine taşıdılar. Bu topraklardan uzun yıllar kullanılacak komünizm öcüsü yaratılmıştı. İttihatçılar arasında nasıl asker kanadın sözü geçiyorsa Kemalistler için de durum değişmemişti. Siviller asker karşısında yine hazır ola geçti. Yaratılan canavar askerleri ürküttü. Askerleri harekete geçiren isim ise 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay Paşa'ydı. Paşa, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Asım Gündüz'e Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını sorup ordunun bu konuda tarafsız kalacağını öğrenince hemen harekete geçip 1. Ordu'nun kolordu ve tümen komutanlarıyla toplantı yaparak adaylarının İsmet İnönü olduğunu diğer ordu komutanlarına ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Asım Gündüz'e bildirdi. İstiklal Savaşı'nın önde gelen komutanlarından Orgeneral Fahrettin Altay'ın ordu üzerinde ağırlığı büyüktü. 1924-1933 yılları arasında 2. Ordu Komutanlığı yapmıştı. 1933'ten beri de 1. Ordu Komutanlığı görevini yürütüyordu. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Orgeneral Altay'ın lobi yaptığından haberdar oldu. Ordunun kararına saygı duyduğunu açıkladı. İsmet Paşa'nın adaylığı hükümetin gündemine de geldi. Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Başbakan Celal Bayar son kez yan yana geldiler. İsmet İnönü adı üzerinde istemeden de olsa fikir birliğine vardılar. Askerler gibi hükümetin de Cumhurbaşkanı adayı İsmet İnönü'ydü. Doktor Tevfik Rüştü Aras o gün yani 11 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı oylaması yapılmadan önce İsmet İnönü'yü Ankara'daki Pembe Köşkü'nde ziyaret etti. İsmet İnönü'yü dalgın buldu. Başımız sağ olsun paşam, milletçe öksüz kaldık dedi. Kısa cümlelerle sohbet ettiler. İsmet Paşa Doktor Tevfik Rüştü Aras'a soğuktu. Sonra Doktor Aras oy kullanmak için meclisin yolunu tuttu. TBMM çevresindeki olağanüstü askeri önlemler herkes gibi onun da dikkatinden kaçmadı. Askerler meclise ağırlığını koymuştu. Doktor Aras tasfiye ediliyor. Bir saat sonra İsmet İnönü Çankaya Köşkü'ne çıktı, TBMM'de oylamaya katılan 348 oyun hepsini almıştı. İsmet Paşa gerek başbakanlıktan ayrılmasına neden olanları, gerekse cumhurbaşkanı yapılmaması için kulis faaliyetinde bulunanları hiç unutmadı. Özellikle Atatürk'ün son günlerinde bile yanına gitmesini engelleyenleri affetmedi. 5 ay sonra yapılan genel seçimlerde Atatürk'ün yakın arkadaşlarının hemen hepsinin üstünü çizdi, milletvekili olmalarını bile istemedi. Artık TBMM'de Atatürk'ün sofra arkadaşlarından Kılıç Ali, Ali Çetinkaya, Şükrü Kaya, Hasan Rıza Soyak, Cevat Abbas Gürer, Tahsin Uzer, Hüsrev Gerede, Nakiyettin Yücekök, Fuat Bulcu gibi isimler yoktu. Dipnot: o çevreden milletvekili yapılan nadir isimlerden biri Mustafa Kemal'in vefat haberini alınca intihara kalkışan Yaver Salih Bozok'tu. Ama Bozok'un milletvekilliği sadece bir dönem sürecekti. İlginçtir, Atatürk'ün iki çocukluk arkadaşı Salih Bozok ve Nuri Jonker, Atatürk gibi 1881 Selanik doğumluydu. Nuri Jonker Atatürk'ten 5 ay sonra, Salih Bozok ise 18 ay sonra vefat etti. Nuri Jonker, Salih Bozok'un ablasıyla evliydi. İsmet İnönü bazı isimleri hiç affetmeyecekti. Buna karşılık İsmet Paşa Atatürk'ün dışladığı Kazım Karabekir, Hüseyin Rauf Orbay, Hüseyin Cahit Yalçın, Seyfi Düzgören gibi isimleri TBMM'ye taşıdı. Ali Fuat Cebesoy ile Refet Bele'ye kol kanat gerdi. Dipnot: o kadar çok savaş cephesinde bulunan Refet Paşa seçim gezisi için gittiği Trakya'da bir çocuğun trene attığı taşın gözüne rast gelmesi sonucu yaralandı. Ameliyatlar geçirdi. Biz Halide Edip Hanım'ı Müslüman ettik zannediyorduk. Meğer Halide Hanım Adnan Adıver Bey'i Yahudi etmiş diyen Refet Paşa'ya bu zor günlerinde yine de Halide Edip adı var baktı.